Ayrım 42.
Sağlıksız toplum karşılıklı düşmanlıkları körükleyen, insanı başkalarının kullandığı ve sömürdüğü bir eşyaya, bir otomatona dönüştüren, inançsızlığı yaratan toplumdur. Orada elimde viski bardağı oturuyordum ve içimde fırtınalar kopuyordu. Sağlıklı toplum tanımını ben uydurmuyorum şafağım. Bunu Lao Tzu da böyle söyler, Konfüçyüs de böyle söyler, Kung Fuse de böyle söyler, İknaton da böyle söyler, Buda da böyle söyler, Musa da böyle söyler, Sokrat da böyle söyler, İsa da böyle söyler, Hazreti Muhammed de böyle söyler, Marx da böyle söyler, Şeriati de böyle söyler, Schweitzer de böyle söyler, Huxley de böyle söyler, Baudelaire de böyle söyler. Bütün bu insanlar, tarihi tarih yapanlar, insan hayatı için aynı ilkeleri dile getirirler. Farklılıkları marjinaldir. Duy beni sevgilim, duy beni. Tanrım. Öyle korkunçtu. Hani derler ya, insan ölmeden önce gözünün önünden bütün bir yaşamı geçermiş. Benim gözümün önünden de Türkiye tarihi geçiyordu. Bak bakalım diyorum kendi kendime. Osmanlı'da insan sisteminin merkezinde midir? Cevabım en azından son 300 yıldır hayır. Belki de padişahlar şiir yazmayı bıraktıktan sonra hayır. Emrah ya da Karaca olan ders saadette konser veremedikleri için hayır. Halk dili saray dilinden koptuğu için hayır. İkinci Mahmut çağdaşlaşacağım diye milletin başına Yunan fesini dayattığından beri hayır. Derken Abdülhamid'i hatırladım. Onun güncesinde bakınız 1 Mart 1917. Sonradan batı takvimi benimsenmemiş olsaydı bugün yeni bir yılımız başlardı. Bizim iki tarihimiz var. Biri dinin ki Muharrem'le, öteki devletin ki Mart ile girer. Bundan sonra yılbaşımız kanun sani olacak. Bilmem ilgili daireler, bakanlar kurulu, milletvekilleri, senato ve muhterem biraderim hazretleri, yani Sultan Mehmet Reşat, kanun sani deyimiyle yeni bir yıla girmenin biraz manasız, biraz gülünç olacağını düşündüler mi diye bir bölüm vardır. Bir de ben 93 savaşı ile bunun getirdiği bütün sonuçlardan ne şahıs ne de makam olarak sorumluyum dediği bir başka bölüm daha. Tanrım, ah Tanrım, Sultan Abdülhamid bir takvimi sahiplenemezken şafağın Çayırtepe'yi sahiplenmesini beklemek ne hamakattı. Sahiplenmesini istemek ise ne haksızlıktı ve de ne iltifat, ne inanç. Çok suçlu hissettim kendimi birden. Şafağa çok haksızlık ediyordum. Gözlerim doldu, uzandım, elini tuttum, okşadım. Artık kim bilir ne düşündü. Tamam canım, sen getir bakalım Erol Efendi'yi, ne derdi varmış anlamaya çalışalım. Kalktık eve geliyoruz, ben yine düşünüyorum. Türkiye'li sistemin merkezine hiç oturmadı. 19. yüzyıl Jön Türk'ü kendisiyle halkı dediği birileri arasına bir çizgi çektiğinden, onları ıslah edilecek yerliler haline takdim edecek kadar ecnebileştiğinden beri oturmadı. Anadolu'nun altını üstüne tercih ettiğinden beri oturmadı. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye radyolarından Türk musikisini yasakladığından beri oturmadı. İsmet İnönü üstleri pırtık diye köylüleri Atatürk bulvarına sokmadığı günden beri oturmadı. Adnan Menderes asıldığı günden beri oturmadı. Deniz Gezmiş'in asıldığı günden beri oturmadı. Said Nursi'nin naaşının helikopterle atıldığı günden beri oturmadı. İşkenceci ile işkence edenin sado mazoşistik bir kombinasyonda bütünleşmesinden beri oturmadı. Yeniköy yalılarının sahiplerini öldürebileceğini söyleyen Şiran'ın Ataköy'e yerleşmesinden beri oturmadı. PKK'nın bebeleri top gibi fırlatmasından beri oturmadı. Türkiye insanının kendi kaderini kendi eline almaya kalkıştığı her anın engellenmesinden sonra oturmadı. Günümüzün toplumsal karakterini yaratan unsurlar bu engellemeler. Bireye toplumunu kurma özgürlüğü tanınmayınca bu tipoloji egemen oluyor. Ve bunlar topluma iyi uyarlanmış, başarılı kişiler namı altında yağmacıdırlar. Tülin'in dediği gibi bastıkları yerde ot bitmez. Sevgi, saygı, inanç, özen, rikkat, bilgi, hoşgörü ne bulurlarsa yağmalarlar. Görmüyor musun diyorum kendi kendime, alkol tüketimi nasıl arttı. Masignon'la oynuyoruz. Ahlak anarşisi içindeyiz ve intihar için olgun hale geldik. Biz böyle olacak toplum değildik. Yanımda oturan şafağa baktım. Tanrım, öyle masumdu ki. Yine mis gibi kekik kokusu sardı ortalığı, içim ezildi. Öyle yaşlar indi gözümden. Döndü baktı. Yapma. Söyleyebileceğim tek bir şey vardı. Ben de onu söyledim. Seni çok seviyorum. Gerçekten bu kadar umutsuz muydu? Her şeye karşın emin olamıyordum. Nedenlerinden birisi de Diana Pavlovich'e çizdiği Türkiye resmiydi. O günlerde Günay'ın epey zamanını alıyordu Diana. Anladığımız kadarıyla Türkiye'de film yapmak konusunda ciddiydi ve senaryoyu mutlaka Günay'ın yazmasını istiyordu. Yabancılaşma felaketinin dinlendirildiği için daha da ciddiyet kazanmıştı. Üstümüze sahici bir kara bulut çöktüğü günlerden biriydi. O sinopsisle ilgili diye heyecanla söze başladı. Ben kadının zamanlamasının yanlış olduğunu düşünürken Günay kesti attı. Bak Diana, senin istediğin senaryoyu yazacak insan ben değilim. Senin deyişinle fanatik Müslümanlardan filan bahsedemem. Diana'nın beklemediği bir tepkiydi. Ne demek istiyorsun diye sordu şaşkın şaşkın. Aynen onu demek istiyorum dedi Günay. Fanatik Müslüman diye özel bir insan kategorisi yok. İnsanın dünyadaki eski yerine, sistemin merkezine yerleştirmek isteyen tek tük, tek tanrıcılar var demek istiyordu. Türkiye'de yok tabii diyerek geri çekildi Diana. Ama yavaş yavaş oluyor. Çarşaflı kadınların sayısının arttığından yakındı. Demek istiyorum ki sen Müslümansın ama örtünmüyorsun. De ki ben günahkar bir Müslümanım. Yine de dedi Diana, yine de bu durum seni korkutmuyor mu? Günay'ın ne korkutmuyor mu sorusu olayı küçümsediğini vurgulamak için sorulmuş bir soruydu ama bunu Pavlovich bilemezdi tabii. Örtülülerin sayısının artması diye açıkladı. Korkutmuyor mu? Hayır. Daha çok Müslüman adayı okula gidiyor, otomobil kullanıyor diye neden korkayım? Kadınlar dindar oldukları için evlerinde oturup üniversiteye gitmeseler daha mı iyiydi? Sömürgeci mantığı bu. Beni kaygılandırıyor doğrusu dedi Diana. Suudilerde başı kesilen o prensesi hatırlıyorum da tüylerim diken diken oluyor. Ben de sizin üstüne para verip seyrettiğiniz korku filmlerinizi hatırlıyorum da tüylerim diken diken oluyor. Kaldı ki siz niye bu kadar dertleniyorsunuz? De ki Türkiye derin bir tefekküre daldı, herkes örtündü. Size ne bundan? İslamiyetle birlikte gelmesi muhtemel uzlaşmazlıktan korkuyorsanız saçma. AT'yi almazsınız ya da İsrail'i tepemize salıverirsiniz olur biter. Miskin Müslümanlardan oluşan bir Orta Doğu daha çok işinize gelmez mi? Diana politikacı olmadığını ama kadınları düşündüğünü söyledi. Hizmetçisi Nesibe'yi sarhoş kocasının nasıl ezdiğini anlattı. Kadın hakları ne olacak diye sordu. Günay hiç etkilenmemiş gibiydi. İyi bir soru dedi. Aynı katılıkla. Gerçekten de örtündüğü için devlet dairesinde hatta özel sektörde iş verilmeyen, eğitimi engellenen kadınların hakları ne olacak? Amerikalı olsalardı hiç değilse sizin feministler kıyafet özgürlüğü diye ortalığı birbirine katarlardı. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Sen düşünmez misin? Seni temin ederim bu ülkede hiçbir Kürt ya da Alevi erkeği medeni haklarından örtülü bir Müslüman kadın kadar mahrum bırakılmamıştır. Kadın haklarını hep batılılaşma yolundaki engellere karşı kullanamazsınız. İnsanlara Müslümanlaşmak hakkı da tanınmak zorundadır. Ama Günay, dünyada bir manastır ya da bir ada gibi yaşayamazsınız. Dünya, Batı dünyasına ibaretse ve hiç değişmeyecekse öyle ama bu temelsiz bir varsayım dedi Günay. Şundan 100 yıl önce dini bütün Hristiyanlar olarak Afrikalı kadınların göğüslerini döve döve örttürüyordunuz. Bugün Bodrum'da poponuzu rahatça teşhir edemiyorsanız diye bizi suçluyorsunuz. Rahibelerinize gösterdiğiniz kabulü Müslümanlara neden göstermediğinizi hiç düşündün mü? Ama ilerleme bu dedi Pavlovich. Hiç inandırıcı olmayan bir sesle. Kim bilir belki de sadece dalgalanma dedi Günay sükunetle. Yeryüzünün özgün kitaplarının sayısı 300'ü geçmez. Gerisi zarfın yeni bir mazrufundan ibarettir. Lao Tse, Confucius'e neyse, Rousseau, Voltaire'e, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed'e odur. Bu iddiasını biliyordum. Dünya barışı için ne lazım biliyor musun demişti bir gün bana. Tüm dilleri kapsayan bir kavramlar sözlüğü lazım. İnsanlar Mesih, Mesih ve 12. imamı aynı başlık altında görseler birbirlerine bakışları değişirdi. Tank, Tengri ve Tanrı'yı aynı başlık altında görselerdi dünyaya bakışları değişirdi. Birleşmiş Milletler havanda su dövmeyi bırakıp bir kavramlar sözcüğü yapmalı. Artık bilgisayarlar da var. Belki de Müslümanların yapacağı bütün iş tarihin yeni bir büküm noktasına kadar dayanmaktan ibarettir. Batı dünyası yeni bir dini intibah, yeni dönen doğuş çağına giriyor. 3 gün sonra Romanovlar, Rus Ortodoks Kilisesi'nin dualarıyla eski saraylarına dönecekler. Bir yerden bir Anastasya torunu çıkarırlarsa hiç şaşmam. İngiliz Müslümanlarının daha şimdiden bizdeki kutsal emanetleri istediklerini biliyor muydun? Şşşt dedi Diana. Senin gibi konuşan birini hiç tanımamıştım. Buna cevap vermedi Günay. Paketlenmiş doğruların ötesini görmeye çalışıyorum. Sıkılmıştı. Neden sonra? İsa Mesih kötü bir şey mi oldu diye sormayı akıl etti Diana. Sıtkın görünüyorsun. Bana döndü. Öyle değil mi, sıtkın görünmüyor mu? Benim cevap vermemi beklemedi. Bak Diana, sana İran senaryosu yazmam dedi Günay yekten. Ön yargıları perçinleyecek film yapmam. Hele de Hollywood bugüne kadar tek bir Filistin filmi yapmazken Vanessa Redgrave'in Filistinlilere arka çıktı diye 10 yıl aforoz ederken yapmam. Çünkü senin ülkende Basu Badel Mef çadırları denilen çadırlarda Baptistlerin İsa'yı anımsatsın diye koyunları çarmıha gerdiklerini, değme cerrahiye taş çıkaracak zikir seanslarında kendilerini hipnotize ettiklerini gördüm ben. Biz evliya olduk diye haykırarak kendilerini yerden yere atanları gördüm. Halbuyken sırtını zincirle döven İranlıyı neden afiş edeyim? Dikkatini çekerim. Onayladığımdan değil, yapmam. Çünkü böyle bir tutum dikkati doğru ya da yanlış ama insani bir inancın üstüne çekip irdelemeyi değil, Batı'nın hasım bellediği bir ulusu aşağılamayı hedefler. Böyle bir aşağılamaya karşılık verecek, örneğin Amerikan Baptistlerini de Yahudi fanatikleri de afişe edecek gücüm olmadığı için reddederim. Haksızlık olduğu için reddederim. 3 kuruş para kazanacağım diye neden sana yardım edeyim bir yalanı sürdüreyim? Diana, adam akıllı şaşırmıştı. Gözlerini kocaman kocaman açtı. İnanamıyormuş gibi etrafına bakındı. Boston kâşanelerine alışık kadının Günay'ın evinin böyle iddiaları barındıramayacak kadar mütevazi olduğunu düşündüğünü görebiliyordum. Absürt bir bağlantıydı ama kadın Amerikalıydı. Serna'yı hatırlatan bir duyarsızlıkla bütün bunlardan sana ne anlamıyorum. Ama parayı az buldunsa demek gafletinde bulundu. Fesübhanallah diyerek patladı Günay. Para değil, oyunu beğenmedim. O oyunu oynamak istemiyorum. Ama dünya böyle, oyunun adı bu diye ünledi Diana. Hayır azizem. Ne dünya böyle olmak zorunda ne de oyunun adı bu. Dişlerin arasından kesin bir sesle bu sizin oyununuz. Oyunu sahneleyen de adını koyan da senin memleketin. Hayatı yaşam budur işte diye Coca-Cola ile eşitleyecek kadar seviyesizleştiren senin memleketin. Ama başka türlü de olabilirdi. Hala da olabilir. Putperestlikten vazgeçseniz diye italiklediğini görebiliyordum. Dünyaya hükümet etmenin ilk kuralının iştenlik olduğunu, hükümet etmenin birincil yolunun iyi örnek teşkil etmek olduğunu hatırlayabilseniz, hükümet eden davranışlarıyla yönetilenlerin taklit etmek isteyecekleri bir model olmalıdır Diana. Erdemli hükümet eden, yerinden kıpırdamayan, yıldızların etrafında döndüğü bir kutup yıldızı gibidir. Yöneten ciddiyeti elinden bırakmazsa yönetilen ona saygı duyacaktır. Herkese kardeşçe ve şefkatle davranırsa sadakat bulacaktır. İyiliği yüceltir, yetersizlikleri eğitirse yönetilenler erdemli olmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Çünkü balık baştan kokar. Dünyayı yönetecekseniz asli göreviniz uygun insanlar bulmak ve atamaktır. Fıstıkçılarla, ikinci sınıf aktörlerle bu işi yapamazsınız. Narsizminiz o boyutlara vardı ki nefretle anılmak bile sizi üzmez oldu. Çünkü sizden nefret eden dünyayı da algılayamaz, yok sayar oldunuz. Well, I'll be damned. Şu işe bak diye söylendi Diana. Bana doğru. Tanrı'nın bile unuttuğu bir ülkücü bu kadın. Ne bu? Muhammed mi? Hayır. Confucius dedi Günay bezmiş gibi. Confucius ha. Son imparatoru gördün mü? Korkunç güzeldi değil mi? Cevap versin mi, vermesin mi diye bir an tereddüt etti. Gördüm ve berbattı dedi Rodoplu. Oho. Yasak şehire girip de çeke çeke o senaryoyu çekmeyi ancak bir cahil Avrupalı yönetmen becerebilir. Cahil ve çıkarcı. İran ayaklanmasını incirlik hava üstünden bir Amerikalı pilot ile ahu gözlü bir acem dansözünün aşkını indirgemek gibi bir iş bu. Anlıyor musun? Çalışıyorum dedi Diana Pavlovic. Gerçekten çalışıyorum ama çekimler, fotoğraflar çok güzel değil miydi? Evet ama ne olmuş? Engizisyon papazlarının kıyafetleri de çok güzeldir. Kölelerin kanlarıyla inşa ettikleri saraylar da öyle. Dünyanın şu durumunda spekülatif sanat akıl almaz bir lükstür. Söyler misin? Ne işe yarar sanat? Hangi görevi üstlenir? Sorumluluğu nedir? Hiç. Oysa bir görevi olmalı, bir misyon yüklenmeli. İbadet gibi, dua gibi, doğruya biat etmek gibi. Bertolucci hangi yoksul Çinli'nin başına bir dam örttü? Yüreğine su serpti. Yasak şehri binbir özenle inşa eden Çinli, yıllar yılı gök tanrının eşi bildiği imparatorçesinin ayak parmağını birine yalattığını gördü de ne kazandı? Bu gerçekçilik adına yapılan bir iş de değil. Elde veri yok. De ki yaratıcılık. Abraham Lincoln'un eşini böyle bir durumda göstermenizi isterdim. Ya da Kraliçe Elizabeth'i. Mümkün değil, değil mi? BBC bile razı olmaz ama kötü Çinli'nin midesi zaten yoktur. Öte yandan sizin seyircileriniz gıdıklana gıdıklana yalama olmuş porno iştahlarına eklenen marjinal bir plandan başka ne kazandılar? Ha belki Peter O'Toole gibi İngilizler olmasa Çin imparatorları burunlarını bile silemezlermiş yalanını bir kere daha görüp kendini beğenmişliklerine bir destek daha attılar. Bu eski bir senaryodur Miss Pavlovich. Bize anlatan oryantalist dostlarımıza sorarsam hareme düşmüş Avrupalı kadınlar da olmasa Osmanlı padişahları hiçbir iş beceremezler. Hayır hanımefendi, insanlığa yararı olmayacaksa sanat olmasın daha iyi. İnsanlığa yararı olmayacaksa hiçbir şey yapmamak daha iyi. Şimdi kahve içer misin? Evet lütfen dedi Pavlovich düşünceli düşünceli. Günay mutfağa yürürken arkasından söylendi. Sahiden de Allah'ın belası bir ülkücü bu kadın. Öyle değil mi? Üstünlük taslama diye seslendi Rodoplu mutfaktan. Ülkücü eşittir modası geçmiş bir budala diyorsun. Öyle değil mi? Dönüp geldiğine daha da bir yumuşamıştı sanki. Ah Diana dedi alçak gönüllülükle. Keşke adam gibi bir ülkücü olabilsem. Şimdiki halde toplumun bir duvarından bir duvarına sürüklenmek, önüne sürülen değerlerin hem içinde hem dışında yaşamakla yetiniyorum. Beni gösterdi. Ona sor bak. Affedersin. Onu demek istemedim. Yo yo, öyle düşünebilirsin. Şimdilik bütün becerebildiğim aynı fikirde olmama hakkımı muhafaza edebilmek. Hepsi bu. Peki ama niye sen, yani senin gibi genç bir kadın? Doğrusu iyi bir soruydu. Türküm de ondan herhalde. Omuzunu silkti Günay. Ve Türk olman seni özel bir tür yapıyor. Örneğin Araplardan farklı kılıyor öyle mi? Diye sordu Dayana. Müslümanların bir bütün olmadığını hiç düşünmemiş olması doğaldı. Elbette dedi Günay. Nasıl yani? Yani bak o çok uzun iş. Türklere anlatması bile zor. Bir dene dedi Diana Pavlovich koltuğuna rahatça yerleşerek. Hadi sına beni. Dene lütfen. Kıpkırmızı saçları, pembe saten ceketi, siyah dantel çorapları ile yine bar hostesi gibiydi. Günay'ın bu kılıkla İstanbul'da dolaşırsa başına neler gelebileceğini düşündüğünü görüyordum. Bedava konferanslara bayılırım. Pabuçlarını çıkardı, ayaklarını altına aldı, bekledi. Pekala sen istedin dedi Günay. Gülüyordu. Seni tanımak istiyorum diye açıkladı Pavlovich ciddiyetle. Birlikte çalışacağız öyle değil mi? Buna cevap vermedi Rodoplu. Diana'yı kaçırmanın zamanının geldiğini düşündüğünü görüyordum ama olmadı. Burada olmaktan öyle mutluyum ki dedi Diana aniden. Biliyor musun David pek gelmek istememişti Türkiye'ye, ben istedim. İyi etmişsin dedi Günay. Aklı başka yerde. Bak... Sana ne diyeceğim? İlk geldiğinde sözünü ettiğin Hollywood dışı halkayı oluşturabileceksen sana yardım ederim. Paketlenmiş doğrulara, paketlenmiş heyecanlara yokum ama gelininin topuğunu görünce heyecanlanan delikanlının filmine varım. TV ekranında öpüşen çiftleri görünce utancından odayı terk eden babanın filmine varım. Düşük bir yaşam standartında ama bolluk içinde yaşayan insanların filmlerine varım. Üvezin kuş burnunun bir yemek olduğunu anlatan filme varım. Şafak Özden'i anlatan bir filme varım. Var mısın? Bir Seyahattin Eyyubi filmi yapalım. Ya da sahice Atilla filmi. Onlar da kimdi? Biri bir Kürttü, öteki de Hun. Bu toprakların insanın hamurunu oluşturan iki unsur bu insanlarda cismanileşir. Biliyor musun Türkçe öğrenmek zorundasın Dayana. Öğreniyorum, öğreniyorum dedi Pavlovich. Bizi diğer Müslümanlardan farklı kılanın ne olduğunu bilmek için sabırsızlanıyordu. İtiraf etmeliyim ki ben de öyle. Bana Rodoplu'nun her şeye karşın umutlu olabileceğini düşündüren konuşma da bu izleyen konuşma oldu. Bir kere biz bu topraklara geldiğimizde İsa doğalı 1071 yılı olmuştu diye başladı Günay. Yani Akdeniz Havzası Samileri ile Aryanlar çoktan bütünleşmişlerdi. Biz bölge kültürüne yabancıyız. Şöyle söyleyeyim, 6000 yıllık yazılı tarihin yarısı boyunca insan faaliyetlerinin merkezinin Yakın Doğu olduğu kabul edilir. Şimdi Yakın Doğu deyince gözünün önüne getirmeye çalış. Uzanlı bir kalem aldı, kağıt peçetenin üzerine kaba bir harita çizdi. Rusya ve Karadeniz'in güneyi, Güneybatı Asya, Afganistan, Hindistan'ın batısı ve Mısır. Bu bölgede nüfus artışı tarih boyunca yüksek olmuştur. Doğurgan insanlar birbirleriyle sürgüt çatışan kültürler oluştururlar. Bu kültürler Girit, Yunan ve Roma kanalıyla Avrupa ve giderek Amerikan kültürünü beslerler. Bir başka deyişle günümüz Avrupa ve Amerikan kültürünün kökleri bu bölgededir. Ancak bu çetin bölge kaynarken biz orada yoktuk. Ne demek o? Bu demek. Biz Türkler orada yoktuk. Ne Hititleri tanırız, ne Babilonyalıları biliriz, ne göze göz, dişe diş öneren Hammurabi kanunlarını anlarız, ne de kavgalarına ortak olduk. Biz geldiğimizde İsa doğalı 1000 yılı geçmiş, Samiler ile Aryanlar kültürel bütünleşmeyi tamamlamışlardı. Samilerle Aryanları anlıyorsun. Aryanlar Hint Avrupa kavimleri, Hitler'in tosuncuklarının ululadıkları türdaşlarımız. Samiler, Nuh peygamberin oğlu, Sam'dan türediklerini iddia edenler, Arapça, İbranice, Aramca konuşanlar. Eflatun Mısır'da biz gelmeden 1500 yıl önce cebir öğreniyordu. Yahudiler Yunanlara İsa'yı, Yunanlar Yahudilere efsanelerini vermişlerdi. Kendi ismine bak, Diana, nereden? Yunan mitolojisinden, kocanınki David, İbranice David'den. Oysa benimki Günay, Gün ve Ay, Türkçe, Asya'dan. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz özgün isimlerimizi, işte Teoman, Satılmış, Durdu gibi isimlerimizi Kur'an'da bulamazken siz kendinizinkileri hem Yunan'da, hem Roma'da, hem kutsal kitapta, hem de Kur'an'da bulabilirsiniz. Bizdeki Süleymanlar, Meryemler, Yahyalar asimilasyon sonucudur. Bir başka türlü anlatayım. Sizin Akdeniz havzası kökenlilerin hiç yadırgamadığınız bir kitabınız, bir tarihiniz var. Hint'in Upanishadları var, Çin'in Ağıtlar kitabı var. Bu bağlamda bizim kültürümüzün kökenlerinin izini süreceğimiz bir kitabımız yok. Biz hep daha üstün olduğunu kabullendiğimiz bir kalıba uymaya çabaladık. Uymaya çabalarken olanı yok saymak yoluna gittik. Sen bunun önemli olduğunu düşünüyorsun. Toplumsal karakterimizin yapılanmasında önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum, evet. Müslümanlığı bir devlet dini olarak kabul ettik biz. Devletten dayatılan başka şeyler gibi onu da kabul ettik. Ama gerçekte Araplar gibi Müslüman olmadık. Müslümanımsı olduk. Yeni dinimize özgün dinimizden adetler kattık. Gerektiği gibi örtünmedik. Başka başka yorumlar getirdik filan. Atatürk 66 tarikat kapattı. Bu tarikatlar neden ortaya çıktılardı dersin?